Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den, Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre, 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre, 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Mordat 1401, Hicri Gameri 20 Muharrem 1444 ve Miladi Takvim'de 18 Ağustos 2022 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, İranlı Bayanların İslami Dayanışma Oyunlarındaki Parlayışı ve Amerika'nın Afganistan'dan Kaçışı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet İş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan nükleer toplantının zamanı hakkında açıklama yaptı. İran müzakere ekibi bir anlaşmanın istikrarı için güvenlik konuları kapanmalı dedi. Ulyanov, Viyana müzakerelerinin nihai sonucu Amerika'nın tavrına bağlı açıklamasını yaptı. Terörist İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinli şehit etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör rejimi İsrail Başbakanı ile görüştü. Kabil'de terör saldırısında 60 kişi öldü ve yaralandı. Rusya, Afganistan'da uyuşturucu üretimi son 21 yılda 40 kat arttığını bildirdi. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf dün gece ayrı mesajlarda İran genç serbest güreş takımını dünya şampiyonluğu kazanmasından dolayı tebrik ettiler. İran güreş takımı Bulgaristan'daki müsabakalarda 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak 159 puanla dünya şampiyonu oldu. Dünya Gençler Şampiyonası serbest güreş müsabakaları 15 ile 17 Ağustos tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapıldı. İran Cumhurbaşkanı Reisi İran genç serbest güreş takımının şampiyonluğunu kutlayan mesajında İran güreş takımının bu görkemli zaferi İran halkı için bir iftihardır ve İran halkının yeteneklerinin zirvelerini fethetmektedir dedi. İran Meclis Başkanı Galibaf da yayınladığı mesajda bu şampiyonluğu kutlayarak İran serbest güreş takımı gençlerinin azmiyle gelen bu zafer İran halkının şan ve şerefinin daha da artmasına vesile olmuştur dedi. Geçen yıl İran'ın genç serbest güreş takımı Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenen dünya şampiyonası müsabakalarında da dünya birincisi olmuştu.
Öte yandan İran milli eskrim takımı Konya'daki İslam dayanışma oyunlarında takım yarışmasında bir altın, iki gümüş madalya kazandı. Erkekler eskrim finalinde İran takımı ev sahibi Türkiye'ye karşı 45-28 zafer kazandı ve altın madalyanın sahibi oldu. Konya'da düzenlenen 5. İslami dayanışma oyunlarında kadınlar voleybolunda Türkiye finalde İran'ı 3-0 yenerek altın madalya kazandı.
İran Dışişleri Bakanı, İran'ın Amerika'dan cevap beklediğine işaret ederek tüm kırmızı çizgilerimizin dikkate alındığından ve anlaşmanın tam ekonomik faydasının önümüzde olduğundan emin olduğumuzda sonraki adımlar tartışılacaktır, dedi. İran Meclisi'nin kapalı oturumu dün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Keni'nin katılımıyla nükleer müzakereler konusunda gerçekleştirildi. İran Dışişleri Bakanı geçen pazartesi günü yaptığı açıklamada İran Meclisi'nin kapalı toplantısının oturum kulisinde nükleer müzakere ortak toplantısının Dışişleri Bakanları düzeyinde yapılmasının amaları ve eğerleriyle ilgili olarak Avrupa Birliği temsilcisi aracılığıyla Amerika dahil diğer taraflara görüşlerimizi bildirdik, demişti. İran Dışişleri Bakanı, bütün kırmızı çizgilerimizin dikkate alındığından emin olmalıyız ve önümüze çıkan anlaşmadan tam ekonomik fayda elde edeceğiz, dedi. Emir Abdullahian, bu noktaya gelirsek bundan sonraki adımlar da atılacaktır, dedi.
İran'ın Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, bu konseyin nükleer müzakereler konusunda herhangi bir karar almasına gerek yok, dedi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Şemhani dün İran Meclisi'nin nükleer müzakereler konusunda görevli yetkililerle yaptığı ortak toplantı hakkında şöyle dedi. İran Meclisi stratejik eylem yasası kapsamında bir yasa ve karara sahip olup bu yasada iki ihtisas komisyonu olan Milli Güvenlik, Dış Politika ve Enerji Komisyonu'na bir görev belirlemiştir ve anlaşma halinde İran Meclisi'ne yapılan işlemlere ilişkin bir rapor verilecek. Şemhani ayrıca şöyle dedi. Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi bu konuda bir karar almayacak. Bu konsey anlaşmayı gözden geçirip onaylamalı, ardından rapor İran Meclisi'ne gönderilecek.
İran İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Sözcüsü Ebul Faz Emui, İran'ın müzakere ekibi bir anlaşmanın istikrarı için güvenlik konularının kapanması gerektiğinde ısrar ediyor, dedi. İran'ın verdiği habere göre Ebul Faz Emui, nükleer müzakerelere ilişkin parlamentonun kapalı oturumunu anlatırken basın mensuplarına verdiği demeçte önceki anlaşmanın eksikliklerinden birinin doğrulama konusu olduğunu belirterek şunları söyledi. Ancak karşı tarafın yükümlülükleri yaptırımların kaldırılması yönündeydi. Doğrulamanın bir yolu yoktu. Bu İslam Cumhuriyeti'nin talebidir. Artık meselenin ilkesi kabul edilmiş olup hem yaptırımların kaldırıldığının doğrulanması için bir zaman çerçevesi göz önünde bulundurulmalı, hem de İran'ın yaptırımların kaldırıldığını sürekli olarak doğrulayabilmesi için çeşitli önlemler alınmalıdır. Taslakta yaptırımların kaldırılması konusuna ek olarak iki doğrulama ve garanti konusuna da yazılı olarak yer veriliyor. Amui, İran bu zamana kadar Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile en fazla işbirliği yapan ülke olmuştur. Öyle ki denetim giderlerinin %23'ü yalnızca İran'a yapılan denetimlerle ilgilidir. Bu da İran'ın çalışmalarına yönelik gözetimi açıkça ortaya koymaktadır, dedi.
Rusya'nın Viyana merkezi uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi Mikhail Ulyanov, dün gece yaptığı açıklamada Viyana müzakerelerinin nihai sonucunun Amerika'nın İran'ın makul tekliflerine vereceği tepkiye bağlı olduğunu belirtti. Ulyanov Twitter'da şunları yazdı. Artık Viyana görüşmelerinin ve bir anlaşmanın sonucuna varma şansı her zamankinden daha fazla, ancak nihai sonuç Amerika'nın İran'ın son mantıklı tekliflerine nasıl tepki vereceğine bağlı. İran'a yönelik baskıcı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılmasına odaklanan Viyana görüşmelerine katılan ülkelerin çoğu müzakerelerin daha hızlı sonuçlanmasını istiyor, ancak nihai bir anlaşmaya varılması önemli ve kilit kalan birkaç konuya ilişkin Amerika'nın siyasi kararlarını bekliyor. İran, nükleer anlaşmayı ihlal eden tarafın Amerika olduğunu göz önünde bulundurarak, yaptırımları kaldırarak anlaşmaya geri dönmesi gerekenin Amerika olduğunu ve Amerika'nın taahhütlerini yerine getirmesi ve bunun doğrulanması gerektiğini defalarca ifade etmiştir.
İran Karayolları ve Kentsel Kalkınma Bakan Yardımcısı Reşat Sara demir yolunun yapımının hızlandırıldığını belirterek modern yöntemler kullanılarak ülkenin tüm demir yolu ağının uluslararası demir yolu güzergahlarına son bağlantısı inşa edilecek ve işletmeye hazır hale getirilecek dedi. İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletindeki Reşastara Uluslararası Demiryolu Projesi çalışmalarına sınır kenti Astara'dan başladı. İran İslam Cumhuriyeti'ndeki Kuzey-Güney Uluslararası Koridoru Hindistan ve Fars Körfezi ülkelerinden Azerbaycan Cumhuriyeti'ne, Rusya'ya ve Doğu ve Kuzey Avrupa'ya malların demiryolu ile geçiş imkanı sunmaktadır. İran'ın Yol ve Kentsel Gelişim Bakan Yardımcısı Hayrullah Hademi, dün Reşt Astara Demiryolu Projesi ile ilgili üstlenici firma ve yerel yetkililerin katıldığı toplantıda şöyle dedi. Reşt Astara Demiryolu ülkenin Kuzey-Güney Demiryolu Koridoru'nun son kısmı ve tüm İran Demiryolu Ağı arasındaki bağlantıdır. Bu yol Kafkasya ülkeleri, Rusya ve nihayet Avrupa'yı birbirine bağlayacaktır. Hademi, Reşt Astara Demiryolu ülkenin iç demiryolu ağının sadece önemli bir parçası değil, uluslararası bir ihtiyaçtır dedi. Karayolları ve Kentsel Kalkınma Bakan Yardımcısı Reşt Astara Demiryolu'nun kullanılmasının yararlarıyla ilgili olarak da şunları söyledi. Bu demiryolu güzergahının kullanılmasıyla Finlandiya'nın başkenti Helsinki'den İran'ın güney limanlarına yük transferi azalacaktır. İran'a yüksek düzeyde döviz geliri getirecektir.
İran İstihbarat Bakanlığı uluslararası faaliyet gösteren ve kırmızı bültende olan bir teröristi yakaladığını açıkladı. İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Suriye'de faaliyet gösteren bir teröristin güvenlik güçleri tarafından yakalandığını duyurdu. Yakalanan teröristin kimliğine ve hangi örgüte üye olduğuna ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. İran İstihbarat Bakanlığı yapılan açıklamada teröristin tehlikeli ve kırmızı bültenle arandığı açıklandı. İran'a karşı tekfirci ve radikal gruplar ile işbirliği yaptığı belirtilen teröristin Suriye'de Halep, Humus ve İdlib gibi kentlerde terör eylemleri gerçekleştirdiği ve bu bölgedeki terör örgütleriyle işbirliği içinde olduğu ifade edildi.
Terörist İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskınlar sırasında bir Filistinli şehit ettiği, beşini yaraladığı bildirildi. Filistin resmi haber ajansında yer alan haberde Kıçırışım İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde Yusuf makamının yanı sıra Kudüs Caddesi ve mülteci kamplarına baskınlar düzenlediği belirtildi. Baskınlar sırasında İsrail güçleriyle Filistinli gençler arasında olayların çıktığına işaret edilen haberde İsrail askerlerinin mermi ve biber gazı kullanması sonucu onlarca kişinin gazdan etkilendiği ifade edildi. Filistin Kızılay yetkilisi Ahmet Cibril yaptığı yazılı açıklamada Nablus kentindeki Yusuf makamı muhitinde yaşanan olaylarda 4 gerçek mermiyle olmak üzere 6 Filistinlinin yaralandığını aktardı. İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralananlardan 18 yaşındaki Vesim Naz halifenin hayatını kaybettiğini belirten Cibril, olaylarda 25 Filistinlinin biber gazı nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği bilgisini paylaştı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Birleşmiş Milletler raporlarına göre İsrail güçleri 2022 başından 26 Haziran'a kadar Filistin topraklarını yaklaşık 1600 kez baskın düzenledi. Bu baskınlarda 60 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 6000 Filistinli yaralandı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Perşembe sabahı Twitter'da işgal altındaki topraklarda Siyonist rejimi cinayetlerinin tırmanmasına atıfta bulunarak, Batılı hükümetleri açık gerçekleri inkar etmek yerine Filistin halkının insan haklarını desteklemeye çağırdı. 70 yılı aşkın süredir mazlum Filistin halkının hakları Siyonist işgal rejimince ayaklar altına alınmaya devam ederken, terör rejimi İsrail bu süreçte Filistin halkına karşı en vahşi cinayetleri işlemiştir. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Twitter'da çok sayıda resmi uluslararası belge ve rapora ve insan hakları örgütlerinin sayısız raporuna göre Siyonist rejimin bir apartheid rejimi olduğunu ve eline soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı cinayetlere tamamen bulaştığını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Batılı devletlerin açık gerçekleri inkar etmek yerine Filistin halkının haklarını desteklemesi gerektiğini bildirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'na yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İsrail ilişkilerinin İsrail ile Başı İshak Herzog ve İsrail Başbakanı Yair Lapid'in Türkiye ziyaretlerindeki temaslarında mutabık kalınan çerçevede ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Dün açıklanan karşılıklı olarak Büyükelçi atama kararına değinen Erdoğan, yeni Büyükelçinin atanması konusunda gerekli adımları en kısa sürede atacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İsrail arasında işbirliği ve diyaloğu sürdürülebilir bir zeminde ve karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde geliştirmesini desteklediğini dile getirdi.
Edirne'de Kapıkule sınır kapısını düzenlenen operasyonda bir tırda 15 kilo 250 gram kokain ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri bir tırda Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla arama yaptı. Aramada stepne içerisine gizlenmiş 15 kilo 250 gram kokain ele geçirildi.
Ordunun Fatsa ilçesinde 120 komando Suriye görev gücünde görev almak üzere gönderildi. Son zamanlarda Türk makamlarından Suriye'de barış ve istikrarın gerekliliği konusunda çelişkili açıklamalar duyulmakta. Bu bağlamda Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir kez daha Suriye'de barış ve istikrar hakkında konuşurken haber kaynakları Ankara'nın Suriye topraklarına yakın bir askeri saldırıya hazırlandığını bildiriyor. Çavuşoğlu geçen hafta Suriye hükümetine muhalif gruplar arasında anlayış çağrısında da bulundu. Ancak bu açıklamalar Türk kuvvetlerinin Suriye'nin Rif, Halep, Cerablus kenti çevresindeki sınır kasabalarındaki camilerde hoparlörlerle vatandaşları uyardığı sırada geliyor.
Türkiye ordu güçleri Suriye'nin kuzeyindeki yasa dışı askeri operasyonların devamında 4 PKK-YPG'linin öldürüldüğünü bildirdi. Türkiye ordusunun Suriye'nin kuzeyine yönelik yasa dışı saldırılar devam ederken Suriye halkı ve hükümeti ve uluslararası toplum defalarca Türkiye'nin saldırılarını kınamış, bunu Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak nitelemişlerdir. Anadolu Haber Ajansı'na göre Türkiye Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada silahlı kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde barış fanları olarak bilinen harekat alanında 4 PKK-YPG'liyi öldürdüğünü duyurdu. Bu arada Savunma Bakanlığı Urfa sınır karakolunda 2 askerin ölmesinin ardından belirlenen hedeflerin vurularak 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Irak Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Irak Parlamentosu Başkanı bu ülkenin bazı partileriyle birlikte yaptığı açıklamada Irak'ın mevcut krizden çıkması için bu ülkede sahadaki herhangi bir gerginliğin Iraklı taraflar arasındaki gerginliğin durdurulmasının gerekliliğini vurguladı. Irak'ta yaşanan siyasi krizi aşmak için siyasi partiler erken seçime gidilmesi için anlaştı. Toplantıya Sadr grubu katılmazken Birleşmiş Milletler Irak misyon temsilcisi Jean Henis Plasschaert ile Cumhurbaşkanı Berhem Salih katıldı. Irak Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada toplantıya katılan tüm tarafların ülkenin çıkarını ön planda tutarak huzur ve istikrarın sağlanması konusunda hemfikir oldukları belirtildi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camide şiddetli patlama meydana geldi. Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halit Zatran yaptığı açıklamada Sadıkiye Camisi'nde akşam namazı sırasında şiddetli bir patlamanın meydana geldiğini doğruladı. Patlama sebebiyle ölü ve yaralıların olduğunu aktaran Zatran, kayıplara ilişkin resmi bir açıklamada bulunmadı. Zatran olay yerine çok sayıda güvenlik ve ilk yardım ekibinin sevk edildiğini söyledi. Kabil'in en büyük sağlık merkezlerinden Emergene Hastanesi sosyal medya hesabına yaptığı açıklamada 5'i çocuk 27 hastanın tedavi altına alındığını duyurdu. El Cezire kanalı ise olayda yaklaşık 20 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Taliban sözcüsü Zeybullah Mücahit sosyal medya hesabına yaptığı açıklamada kayıplara ilişkin bilgi vermezken olayı kınadı. Şimdiye kadar söz konusu terör patlamasının sorumluluğunu hiçbir kişi veya grup üstlenmedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Tehditler ve Yeni Zorluklar Dairesi Başkanı Afganistan'daki uyuşturucu üretim miktarının 2001'e kıyasla neredeyse 40 kat arttığını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Yeni Tehditler ve Zorluklar Dairesi Başkanı Vladimir Tarabrin, Birleşmiş Milletler'den Afganistan'daki uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede bölge ülkelerine destek vermesini isterken, Afganistan'ın en büyük metamfetamin üretim laboratuvarına sahip olduğunu ve alternatif yetiştirme olasılığının pek olası görünmediğini söyledi.
Eski Amerikan Başkan Yardımcısı Mike Pence davet edilmesi halinde 6 Ocak Kongre baskını komisyonuna ifade vermeyi düşünebileceğini belirtti. Pence, Cumhuriyetçi partileri eski başkan Trump'ın evine yapılan baskınla ilgili federal soruşturma bürosuna yönelik saldırılardan vazgeçmeleri çağrısında bulundu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın ekonomi kurulu oturum etrafında. Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın ekonomi kurulu ikinci oturumu 16 Ağustos Salı sabahı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlendi. Bu iki günlük oturum çerçevesinde tarım sektörü alanındaki işbirliklerin geliştirilmesi hususundaki diyaloglar için ortak bir eylem planı hazırlanmasının yanı sıra verimliliği artırmak, bitkisel hastalıklara karşı direnişi artırmak ve su kaynakları alanında tasarruf sağlamak amacıyla tarımsal yöntemler ve teknolojileri araştırma ve uygulama programları hazırlama süreci de gündemde. Taşkent oturumunun düzenlenmesinden güdülen asıl amaç, Şanghay İşbirliği Teşkilatı ortamında ticaretin geliştirmesi, ekonomik işlerin geliştirmesi vizyonundaki sorunlara odaklanmak, karşılıklı yatırım, kültürel ve insani işbirlikleri ilişkilerin geliştirmesidir. Bu genel toplantı doğrultusunda uzman ve ekonomi uzmanlarına oluşan toplantılar, katılımcı yetkililer arasında ikili görüşmelerde planlanmıştır. Bu toplantılar dijital ekonomi, yeşil teknolojiler, bölgeler arası işbirliği, yatırım etkileşimi yaratma, endüstriyel işbirliği ve diğer önceliklerin potansiyelini ortaya çıkarmak için planlanıyor. Bu bağlamda Rusya üniversitelerinde profesör siyaset ve güvenlik konularında uzmanlığıyla bilinen Andre Sidorov, geçtiğimiz günlerde Moskova'da İRNA ajansıyla yaptığı söyleşide şöyle dedi. Şanghay İşbirliği Örgütü Amerika'nın sözde tek kutuplu sistemine karşı koymak için kuruldu. Bu nedenle bu örgüt gelecekte İran, Rusya, Çin ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu yeni bir güç kutuplarına sahip çok kutuplu bir sistemin kurulmasında belirleyici bir rol oynayacaktır. Şanghay İşbirliği Örgütü ilk olarak 21. yüzyılda yeni güvenlik tehditleriyle başa çıkmak için kurulmuştu. Ancak daha sonra üyelerin ihtiyaçlarına ve bölgesel rekabete dayalı olarak yaklaşımını ekonomik ve ticari işbirliği, ulaştırma, transit, enerji işleri ve diğer işbirliği alanlarına çevirdi.
Şanghay İşbirliği Örgütü Ekonomik Forumu sadece üye hükümetler arasında diyalog kurmak için değil, aynı zamanda iş çevreleri, şirketler, temsilciler arasında etkileşim amacıyla ve Şanghay bölgelerindeki yatırımcıları çekmek için etkili bir organizasyon haline gelmek üzere tasarlanmıştır. İşbirliği Teşkilatı'nın önemli bir yan kuruluşu ve işleyişi sayılır aynı zamanda. Bu bağlamda Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Taloberdi, Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelerin diplomatik kurumlarının başkanlarının Taşkent'teki toplantısında daha önce bir dizi teknoloji parkı ve inovasyon kümesinin oluşturulduğunu duyurdu. Bu ülkelerin ekonomisinin yeni bir teknolojik gelişme düzeyine aktarılmasının bu sayede gerçekleştirilebileceğini vurguladı ve bunu Şangay İşbirliği Örgütü'nün önemli bir başarısı olarak ilan etti. Aynı zamanda Kazakistan Diplomasi Kolu Başkanı şunları kaydetti. Şangay İşbirliği Teşkilatı ortamında emtia tedarik zincirindeki desteğin güçlendirilmesi, dijital hizmet endüstrisinin ve e-ticaretin teşvik edilmesi acil bir görev haline geldi. Kazakistan Dışişleri Bakanı ayrıca şunu söyledi. Bu süreçte Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelerin ulusal para birimlerinin kullanılması, ticaret alanında işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı olabilir. Aynı zamanda bu organizasyona üye ülkelerin yatırım çekiciliğini artırmaya da yardımcı olacaktır. Şangay İşbirliği Örgütü Ekonomik Forum'un ikinci toplantısının düzenlenmesinin genel bir özetinde şunu söylemek gerekir ki, bu uluslararası örgüte yeni üyelerin katılmasıyla bu örgütün gerçek rolü, hatta her birinin rolü artacak ve güçlenecektir. Üye ülkelerin rolü daha belirgin olacaktır. Aslında Şangay İşbirliği Örgütü'nün gerçek genişleme planının tamamlanmasıyla bu örgüt güvenlikten ekonomik ve kültürel alana genişleyecek ve rolünü değiştirme olanağına sahip olacaktır. Önümüzdeki ay yapılacak hivi toplantısında Şangay İşbirliği'nin diğer belgelerinin imzalanmasının planlandığını söylemek gerek. Bu belgelere göre Hindistan ve Pakistan'dan sonra İran, Şangay İşbirliği Örgütü'nün daimi üyeliğine katılacak. Enerji takası ve transit işbirliği alanında İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'nde ana rolü oynaması bekleniyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Fransız askerlerinin Mali'deki varlığının sona ermesi etrafında. Fransa ile Mali arasında siyasi gerilimlerin devam etmesiyle ve Mali'nin isteği üzerine sonunda Fransa bu ülkedeki askeri varlığını sonlandırmak zorunda kaldı. Tüm askeri güçlerini bu ülkeden çıkardı. Assimi Goïta'nın iktidara geldiği 2021 darbesinin ardından bu ülkede Fransa ile Mali arasındaki gerilimler de gitgide arttı. Mali yetkilileri Fransız ordusunu ülkenin kuzeyindeki ayrılıkçı bölücü terör gruplarıyla işbirliği yapmak, ayrıca sivillere yönelik şiddet uygulamak ve terörist gruplara karşı savaşmamakta suçladı. Mali'deki askeri rejim Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u yeni sömürgeci ve zorba yaklaşımı terk etmesi ve Mali'nin iç işine karışmaması konusunda uyardı. Mali Askeri Konseyi de ayrıca Fransa ile yapılan savunma anlaşmalarını tanımadığını ve uygulamayacağını açıkladı. Terörle mücadele ve Afrika'da güvenlik sağlanmasına yardımcı olduğunu iddia eden Fransız ordusu, Mali'nin de aralarında bulunduğu Batı Afrika bölgesi ülkelerinde yıllardır faaliyet gösteriyor. Yayınlanan istatistiklere göre Barkan operasyonu kapsamında bölge ülkelerinde yaklaşık 4500 Fransız askeri görev yapıyor. Bu sırada terör örgütleri Batı Afrika kıyı ülkelerinde her zaman aktif olmuş. Özellikle Mali'nin kuzey bölgelerindeki saldırıları onlarca ölü ve yaralı geriye bırakmıştır. Mali Geçiş Hükümeti Başbakanı Choguel Kokalı Maiga konuyla ilgili şöyle dedi. Kanıtlar terör örgütleriyle mücadele bahanesiyle topraklarımıza gelen Fransız askerlerinin terörist gruplara eğittiğini ve bu grupların üçte ikisini ele geçirmesine yardımcı olduklarını gösteriyor.
Şimdi de Mali yetkililerinin ısrarı üzerine Fransa askeri güçlerini Mali'den tamamen geri çekmek zorunda kaldı. Ancak Fransız makamları geri çektiği güçlerini Afrika, Batı kıyısı ülkelerindeki diğer bölgelerde konuşlandıracaklarını açıkladı. Aslında Fransa, Mali kamuoyu baskısı altında bu ülkeden güçlerini çekmiş olmasına rağmen resmen Afrika'yı terk etmeye istekli değil. Bu konu Afrika'daki büyük güçlerin rekabetini yoğunlaştırmaktadır. Afrika ülkeleri zengin doğal kaynakları nedeniyle her zaman sömürge rekabetinin merkezinde yer alsa da özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından uluslararası politikalardaki değişikliklerle birlikte daha fazla odak noktasında yer almışlar ve Afrika rekabeti de yoğunlaşmış durumda. Afrika'daki gelişmeler konusunda uzman olan King Dodro bu konuda şunları söylüyor. Batılı ülkeler Afrika'daki geçmişteki çıkarların aynısını arıyorlar. Bunlar arasında Afrika ülkelerinde daha güçlü üslerin kurulması, devasa yeraltı kaynaklarının yağmalanması, hedeflenen finansman programlarının dayatılması ve ilgili tüm taraflara silah satmak amacıyla askeri krizlerin kışkırtılması ve savaş alanlarının yaratılması yer alıyor. Halbuki diğer yandan Afrika ülkelerinde de halkın bilinç düzeyi, bağımsızlık ve anti sömürgecilik duygusu ve farkındalığı düzeyi yükselmiş ve Afrika halkı artık birçoğu yabancı ülkelerin varlığının sürmesini kabul etmiyor. Demokrasi Çalışmaları Enstitüsü Müdürü William Gument bu konuda şöyle diyor. Afrika'da yeni bir soğuk savaş yaşanıyor gibi görünüyor. Tabii ki bu durum her şeyden önce birçok Afrika ülkesinin sorunlarını ağırlaştırmaktadır. Sonuçta Fransa'da yüzyıllar boyunca Afrika'yı sömüren ve bu kıtada büyük facialara ve katliamlara yol açan aktörlerden biri olarak Afrika macerasından vazgeçmek istemediği görülmektedir. Bu arada Mali gibi ülkelerin işgalcileri ve sömürgecileri topraklarından atması diğer ülkeler için de rol model teşkil edebilir ve sömürge karşıda yeni bir dalga başlatabilir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 27 Mordad 1401, Hicri Kamer'i 20 Muharrem 1444 ve Miladi 18 Ağustos 2022 Perşembe. ...34 yıl önce bugün Hicri Şems'i 27 Mordad 1367'de İran'la dayatılan zorunlu 8 yıllık savaşın ardından Güvenlik Konseyi'nin 598 sayılı kararnamesi uyarınca Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından resmen ateşkes ilan edildi. İran'da İslam İnkılabı'nın zaferiyle birlikte sultacı güçler Fars Körfezi ve Batı Asya'da bilinç ve uyanışı yok etmek amacıyla birçok komplo girişiminde bulundular. Devrik Saddam rejimi, Amerika başta olmak üzere süper güçlerin tahrikleriyle ve boş bahanelerle Hicri Şems'i 31 Şehrivar 1359'da İran'a karşı kapsamlı bir savaş başlattı. Irak'ın İran'a dayatı, zorunlu savaşın başında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yayınladığı bildiride savaşın bitmesi amacıyla ateşkes talebinde bulundu. Ancak bu bildiride Irak'ın İran'a savaş başlatan taraf oldu ve İran topraklarından ivedilikle geri çekilmesi zaruretine asla değinilmedi. İranlı cesur ve imanlı güçlerin savaş cephelerinde görkemli zafer elde etmeleri ve mütecaviz Iraklıların İslami topraklardan geri çekilmeleri ardından Saddam ve Hamidilerinin tüm hevesleri kursaklarında kaldı. Ve Güvenlik Konseyi gerçekleri göz önüne alarak dayatılan savaşı incelemek zorunda kaldı. Buna göre Güvenlik Konseyi 598 sayılı bildiriyi yayınladı ve nihayet bugün bu bildirinin bir maddesi uyarınca resmen ateşkes ilan edildi.
Müzik
82 yıl önce bugün Hicri Şems'e 27 Murdat 1319'da İran'ın önde gelen ressam Kemalul Mülk lakablı Muhammed Cugaffari İran'ın kuzeydoğusundaki Nişabur kentinde vefat etti. Tahran'daki Darülfurun medresesinde tahsile başlayan Kemalul Mülk çok sevdiği ressamlık mesleğine yöneldi ve bu sanat dalında büyük başarıların altına imza attı. Kacar Şahı Nasreddin Şah'ın sarayında ressamlık yapan Kemalul Mülk burada çok değerli eserler yarattı. Bu ünlü İranlı ressam daha sonra çeşitli Avrupa ülkelerine seferler düzenledi. Ardından İran'a geri döndü. Burada birçok öğrenci yetiştirdi. Rıza Han'ın tahta geçmesiyle birlikte şu an kendisi ve oğlunun resimlerini çizmekten kaçınan Kemalul Mülk, Nişabur'un çevresine sürgün edildi ve orada ömrünün sonuna kadar yaşamak zorunda kaldı. Yüz bir yıl önce bugün Hicri Şems'i 27 Murdat 1300'de önde gelen Fakih Ahund Molla Kerem Gezi vefat etti. Hicri Şems'i 1223'te İsfahan kentinin çevresinde dünyaya gelen Gezi ilk eğitimini bu kente bitirdi. Necef-i Eşref kentinde Mirza Hüseyin ve Hac Mirza Halil gibi önde gelen alimlerden feyizler alan Gezi din biliminde zirveye ulaştı. ...143 yıl önce bugün Hicri Şems'e 27 Murdat 1358'de rahmetli İmam Hümeyni'nin İran'ın batısındaki Pav ve Sınır kentinin işgali ve muhasarasının son bulması yönündeki emri yayınlandı. İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra inkılap karşıtı iç unsurlardan bazıları yabancı güçlerin desteğiyle İran'da kargaşalar çıkardılar. Hicri Şems'i 23 Murdat 1358'de İslam İnkılabı'nın zaferinden 6 ay geçti bir sırada inkılap karşıtı gruplar Kürtlerin yaşadığı kent olan Pave'ye saldırdılar ki halkçı ve inkılapçı güçlerin derinleşiyle karşılaştılar.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınından öne çıkan haber başlıkları ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Tedbir alan yok. 6.7 milyon konut risk altında.
Cumhuriyet.
Uyuşturucu kullanımı ve ticaretine ilişkin dosyalarda %31'lik artış oldu.
Milli Gazete.
Baraj kalktı ama 800 bin öğrenci tercih yapmadı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Taha Akyol 16 Ağustos tarihli Karar Gazetesi'nde 50 milyar dolar gelir mi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Seçimlere kadar Türkiye'ye dışarıdan 50-55 milyar dolar geleceği ve Erdoğan'ın bununla seçim kazanabileceği konusunda bir süredir söylentiler, tahminler, yorumlar çıkıyor. İktidarın ölçüsüz harcamaları sadece Merkez Bankası'na banknot bastırarak sağlanabilir mi? Bir dış kaynak beklentisi olsa gerek değil mi? Erdoğan, topunuz bir Türkiye etmezsiniz diye hitap ettiği petrolcü Arap Prens ve şeylerini boşuna mı ağırladı, ziyaretlerine gitti, kucaklaştı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Arapların şirket ve değerli taşınmazlar alma hevesi biliniyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Kalkınma Holding Başkanı Hasan El Suadi, Türk mallarının çok ucuzladığını hatırlatarak Türkiye'den alım yapmak için harika bir zaman dememiş miydi? Demişti. Varlık Fonu ile görüştüklerini de söylemişti. Yahut Kanal İstanbul yeniden mi ısıtılacak? Bunların hepsi akla gelen fakat spekülatif sorular, olur mu, olmaz mı göreceğiz. Ben daha önemli bir sorun üzerine duracağım. Şeffaflık, kurallar, kurumlar. Bugün Türkiye'ye yatırım sermayesi gelmiyor. Borçlanma konusunda ise Yunanistan %1, biz %10 faizde dolar borcu alabiliyoruz. Çünkü bizde ekonominin makro dengeleri bozuk, enflasyon çok kötü. Böyle durumlarda ne yapılabilir? Gereken acı ilacı kendin uygularsın veya IMF ile anlaşarak sağlayacağın krediyle uygularsın. Zaten IMF böyle durumlar için 2. Dünya Savaşı sonrasında kuruldu. Türkiye bugün istese Araplara ihtiyaç duymadan IMF'den çok düşük faizli ve yeterli miktarda kredi alabilir. Fakat IMF'nin sert şartları olur. Mesele bu şartlardır. Konu demagoji çok açıktır. Emperyalizm, dış güçler, bandacı, iktisatçılar. IMF'nin şartlarının ne olabileceğini, 2001 krizinden çıkmak için Kemal Derviş'in IMF ile müzakereler yaparak sağladığı anlaşmaya bakarsak, kesilebiliriz. Erdoğan yabancı yatırımcıyı ürkütüyor diye TÜSİAD'ı ihanete suçlamıştı. 2020 sonbaharında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan reform dönemi başlattığını söyleyerek Naci Ağbal ve Lütfi Elvan'ı göreve getirdi. Ekonomide reform umutları doğdu. Lütfi Elvan yapacakları reformları anlatırken bizim kamu ihale yasamızın gözden geçirmesi gerekiyor diye konuştu. Fakat Elvan gitti, ihale kanunu kaldı, vaziyet ortada. Netice bedelini öderseniz para bulursunuz. Önemli olan ekonominizde deliklerin kapalı, popülizmin tıkalı, zihniyetin rasyonel, kuralların ve kurumların şeffaf ve sağlam olmasıdır. Bunu sağlayacak bir reform iradesi hem ucuz hem üretken kaynak bulur. Özal bulmuştu, Derviş bulmuştu. İnandırıcı bir reform iradesi bugün daha kolay bulur. Tercih bize kalmış, ihale ve yüksek faiz gibi yollarla ile para bulmak mı, şeffaf kurallar ve kurumlarla kaynak getirmek mi?
Cevher İlhan 16 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde "Katil İsrail, Kardeş İsrail Oluyor" başlıklı yazısına yer veriyor. İsrail'in abluka altındaki Gazze şeridinde kadın ve çocuklar dahil en az 44 Filistinliği katledip 300 sivili yaraladığı son saldırılarda yine kuru kınamalarla geçiştirildi. Fanatik Yahudilerin İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'ya baskınlarla Harem-i Şerif'in statükosunu ve maneviyatını ihlali de çarpıcı olan Gazze'yi ve Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskın ve saldırılarla İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki suç dosyalarına yenileri eklenirken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi Ankara'nın da İsrail'e hiçbir ciddi, etkili ve uygulanabilir yaptırımı gündeme dahi getirmemesi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ve Cumhurbaşkanı'nın İsrail'in sistematik zulmüne tek kelime söz etmemesi. Her fırsatta İsrail'e "Ey İsrail, zalim devlet, haydut terör devleti" restleriyle meydan okurken son vahşi saldırılara suskun ve seyirci kalması. Aslında baştan beri iç kamuoyuna karşı İsrail karşıtı tumturaklı laflarla sert kanamaların perdesinde bu ülke ile ekonomik, ticari, askeri, siyasi, stratejik işbirliği kat kat artırıldı. Öncelikle Temmuz 2004'te resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla GAP'ı, KOP'u ve Tuz Gölü'nü içine alan tarımdan telekomünikasyona kapsamlı Türkiye-İsrail ekonomik mutabakat saptı imzalandı. Ocak 2009'da Erdoğan'ın hemen akabinde moderatöre söyledim dediği malum One Minute restinin ardından İsrail Ticaret Bakanlığı'nın tespitiyle Ankara'nın Tel Aviv'le askeri, siyasi ve ekonomik alanlarda işbirliği daha da derinleştirildi. Savunma sanayi ihaleleri katlandı. 2009 Ekim'de Türkiye'nin onayıyla İsrail'e Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu üyeliği kıyağı sunuldu. Mayıs 2010'da tek Müslüman üye Türkiye'nin vetoyu kaldırmasıyla İsrail OECD'ye alındı. Bu arada ilk kez İsrail Cumhurbaşkanı Ankara'ya davet edilip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alkışlarla konuşturuldu. Keza 31 Mayıs 2010'da 10 vatandaşın katledildiği Türk bayraklı Mavi Marmara sivil yardım gemisine İsrail askerlerinin kanlı baskını davasında Cumhurbaşkanı'nın bizden mi izin alıp gittiniz çıkışıyla İsrailli sorumluların Türkiye mahkemeleriyle uluslararası yargıda yargılanması engellendi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki bütün davalardan cayıldı. Ailelerinin İsrail aleyhinde açtığı davalar düşürüldü. İsrail'le enerji işbirliği iki katı geliştirilerek ilişkiler daha da tahkim edildi. Bu girdapta Ankara'dakiler şimdi de ağır ambargo ve ablukaya aldığı Filistin'e ve Mescid-i Aksa'ya saldırıları ve baskınları sürdüren İsrail'le işbirliği uğruna Hamas'ı ve Filistin'i dışlıyor, katil İsrail dost ilan edilerek kardeş İsrail oluyor.
Tahran Radyosu.
Esfender Korkmaz 16 Ağustos tarihli Yeni Çağ gazetesinde iktidar 20 yılda 8,9 milyon işsiz yarattı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. TÜİK 2022 Nisan-Mayıs-Haziran ikinci çeyrek işsizlik oranını %10,3 olarak açıkladı. Yazın bu oran daha da düşebilir ama dünya ortalamasına bakarsak yine de yüksektir. Zira bizim de üye olduğumuz OECD ülkelerinde ortalama işsizlik oranı %5,1'dir. Avrupa Birliği ortalama işsizlik oranı ise %6,2'dir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Aslında işsizliğin çözümü için önce gerçek işsizlik oranını bilmemiz gerekiyor. Bu anlamda TÜİK'le bir uyumsuzluk sorunumuz var. Bu sorun TÜİK'in işsizlik kriterlerinden ileri geliyor. TÜİK işsiz nüfusu şöyle açıklıyor. Referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan kişilerden iş aramak için son 4 hafta içinde aktif iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan kurumsal olmayan çalışma çağındaki tüm kişiler işsiz nüfusa dahildir. Bu tarife göre TÜİK uzun yıllar iş arayıp bulamamış ve bu nedenle iş bulma umudunu kaybetmiş 1.714.000 kişiyi işsiz saymıyor. Yine iş aramayan ve iş bulsa hemen başlayacak 1.901.000 kişiyi de işsiz saymıyor. Gerçekten ise bunlar Türkiye'de iş arzının dar olmasından kaynaklanan sorunlardır. Bu sayılanlar da işsizdir. Eğer bir istihdam politikası planlayacak olursak fiili olarak 7.269.000 kişiye iş yaratmak zorunda olduğumuzu bilmek zorundayız. Açıklanan işsiz sayısı 3.054.000. İş bulma umudu olmayan işsizler 1.714.000. İş aramayan fakat iş bulsa hemen işe başlayacak olanlar 1.901.000. Türkiye'de fiil işsizlik oranı %21,1'dir. Bu gerçeği yaşayarak da görüyoruz. Gençler arasındaki %20,3 olan işsizlik oranını da aynı oranda hesaplarsak %40'a çıkıyor. Kaldı ki 2000 yılında OECD ülkelerinde gençler arasında işsizlik oranı %12,8 idi. Bizde de bu orana yakın %13,1 idi. Bugün OECD ortalaması gerileri %11,1 oldu. Biz ise farkı açtık. %20,3 oldu. Üstelik bu da TÜİK tarafından açıklanan işsizlik oranıdır. 2003 Türkiye nüfusu 66,1 milyon idi. 2022'de 84,7 milyon oldu. Nüfusumuz 18,6 milyon arttı. 2003'te istihdam 21,1 milyon idi. 2022'de 30,8 milyon oldu. İstihdam 9,7 milyon arttı. Bütçeden popülizme, lüks arabalara, şatafata, saraylara, konvoylara giden para ile devlet yatırım yapsaydı ve poşet yerine iş dağıtsaydı bu kadar işsizimiz olmazdı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İranistan Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı bayanların İslami dayanışma yollarında parlaması.
İranlı bayanların İslami dayanışma oyunlarında parlaması isimli dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İranlı bayanların 5. dönem İslami oyunlarındaki başarılarını ele alacağız.
Geçen hafta İran'da spor dünyasından güzel haberlerle karşılaştık. İslam ülkelerinden Konya'daki dayanışma oyunları ve bu oyunlara katılan İranlı takımların başarı haberi sürekli gelmeye devam etti. İslam ülkelerinden dayanışma oyunları 2005 yılında İslam Konferansı Teşkilatı'nın kararı ile karşılaştı. Bu müsabakaların yapılmasındaki amaçlarının spora daha fazla önem vermek ve Müslümanların kabiliyetlerini göstermek olduğu söylenebilir. Bu yarışmalara İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye 57 ülke katılmaktadır ve bu ülkelerin tüm Müslüman ve gayrimüslim erkek ve kadınları yarışmalara katılma hakkına sahiptir.
2021 İslami Dayanışma Oyunları, İslami Dayanışma Sporları Federasyonu himayesinde 9 ile 18 Ağustos 2022 tarihlerinde Konya'da düzenlenen bu etkinliğin 5.si oldu. Bu etkinlik Türkiye Olimpiyat Komitesi tarafından ilk kez düzenleniyor. İran'ın kafilesi ise bu yarışmalara 16 branşta 240'tan fazla sporcuyla katıldı. Özellikle kadın sporcular birçok madalya kazanmayı başardı. Bu özel programda İranlı kadınların bu yarışmalardaki başarılarından bahsedeceğiz.
Bu oyunların son haberlerinde şu ifadelere yer verilmektedir. 2021 Konya İslami Dayanışma Oyunları'nda İran Milli Kadın Masa Tenisi takımımıza yürekleri ısıtan bir altın madalya kazandırdı ve bu şampiyonluk ev sahibine yenerek kazanıldı. İran Kadın Milli Masa Tenis Takımı 10 Ağustos'ta İslami Dayanışma Oyunları'nın ev sahibini yenerek takım klasmanında altın madalya kazanmayı başardı. Final maçı Konya'da İran ve Türkiye arasında yapıldı ve sonunda salonun atmosferi tamamen ev sahibi lehine olmasına rağmen Hemide İran Meneş'in öğrencileri şampiyonluğu kazandı. Halbuki seyirciler takımlar için güçlü bir şekilde tezahürat yaptı. Mehşet eşleri ilk maçında bireysel şampiyonu Özge Yılmaz ile karşı karşıya geldi ve Türkiye temsilcisini 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
İkinci maçta da İran milli takımının kaptanı Neda Şahsevari heyecanlı bir maçta Sibel Altınkaya bariyerini 3-0'lık skorla geçerek İran ekibini 2-0 öne geçirdi. İki kişilik takımlarla oynanan üçüncü maçta Neda Şahsevari ve Şima Safaeden oluşan İran takımı Simay Kulakçeken ve Sibel Altınkaya takımına karşı oynadı. Bu maçı Türkiye tarafı 3-2'lik skorla çok yakın bir şekilde kazandı. Başardı ve dördüncü maçı Şima Sefai Özge Yılmaz'a karşı oynadı ve Türkiye temsilcisi bu maçı 3-2'lik üstünlükle tamamladı. Böylece iki takım 2 puanla berabere kaldı. Son maçta Meşhit eşleri Simay Kulakçeken ile karşı karşıya geldi ve bu maça eşlerinin 3-1'lik galibiyeti eşlik etti. Böylece İran takımı değerli altın madalyanın sahibi oldu.
Bu yarışmada İranlı kadın voleybol takımının ikinciliği, İranlı kadınların İslami dayanışma oyunlarındaki diğer başarılarından biriydi. A milli bayan voleybol takımının resmi müsabakalardaki son madalyası 1966 Asya oyunlarında bronz madalya kazanmasıyla ilgili olup 56 yıllık bu büyü İslam ülkeleri turnuvasında da kırılmamıştı. Bu turnuvanın grup aşamasında Özbekistan'ı 3-1 İtalyan Alessandra Campdeli yönetiminde kazanan İran milli takımı ev sahibi Türkiye'ye 3-0 yenildi. Ancak İran'ın voleybol perileri çalışmalarının zirvesi dünya sıralamasında İran'dan 30 sıra daha yüksek olan bir takım olan yarı final maçında Azerbaycan Cumhuriyeti'ne karşı kazandığı zaferdi.
Final maçında ise kadın voleybol takımı beklendiği gibi Türkiye'ye 3-0 mağlup oldu. Ancak İranlı kadın voleybolcuların Türkiye'ye karşı iki maçı da tamamen savunulabilir. Çünkü Türkiye kadın voleybolu dünyanın seçkin güçleri arasında daha geçen ay Dünya Voleybol Milletler Ligi'nde 4. sırada yer almıştı. Genel olarak İranlı bayanların performansı farklı koşullar ve sınırlamalar nedeniyle beklenenden çok yüksekti ve Türkiye'ye karşı alınan yenilgi İran'ın kadın voleybolcuların İslam ülkeleri maçlarında değerini ve tarih yazmalarının değerini azaltmadı.
İnsan hayatındaki gençlik dönemi, değişim ve dönüşümlerin dönüm noktası, insan doğasının ve kimliğinin oluşumu ve elbette toplumların belirleyici unsurudur. Dolayısıyla insan yaşamının bu dönemi tüm toplumlar için bir fırsattır ve bir planı yoksa tehdit haline gelir. İran gençliğinin çeşitli alanlardaki en büyük destekçisi olan İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi kısa bir cümleyle bana gençlikten ne istiyorsunuz diye sorarlarsa eğitim, tehsip ve spor diyeceğim diyor. İslam İnkılabı lideri yine farklı durumlarda şöyle buyurmuşlardır. Gençler için sporu gerekli görüyorum. Çünkü spora yönelirlerse sağlık, zindelik, tazelik ve güzelliğe sahip olacaktır, dedi.
İran'ın geçmiş yıllardaki spor geçmişi incelendiğinde İslam devriminin zaferinden sonra ülke sporuna iyi bir yatırım yapıldığı görülmektedir. Devrim büyüklerinin maddi ve manevi desteği, toplumun farklı katmanlarından gelen sporcuların devrimin birçok mesajını ve idealini spor alanları aracılığıyla dünyaya iletmesini sağlamıştır. İslam devriminin bölgede ve dünyada büyümesi, siyasi gelişmelerden etkilenen sosyal bir olgu olarak Asya, dünya ve olimpiyat arenalarında spor alanında geçmişe göre daha değerli bir yer edinmesine neden olmuştur.
İslam devriminin zaferinden sonra ülke sporunun donanım ve yazılım sektörlerinde birçok sorun yaşamasına ve bir yandan haksız uluslararası yaptırımların üzerine gölge düşürmesine rağmen bu sorunlar genç İranlıların varlığını ve başarısını engelleyemedi. Sporcular özellikle kadınlar uluslararası arenalarda boy göstermeye ve İslami idealleri gözler önüne sermeye devam ediyor. Farklı spor dallarında kazanılan madalyalar gençlerin gelişimini zaten gözler önüne ser.
Nahir Kiani bu yarışmaların ilk günlerinde İslam ülkelerinin dayanışma yollarında tekvando sahasında parladı ve hak ettiği şekilde İran kafilesinin altın madalyasını aldı. İslam ülkelerinin dayanışma oyunlarında tekvando yarışmalarının ilk gününde tüm rakiplerini ustalıkla yenerek İran kafilesinin 3. altın madalyasını ve bu yarışmalarda İranlı kadınların ilk altın madalyasını kazandı.
Bu yarışmanın bir başka tatlı ve hoş olayı da İran kadın halter tarihinde ilk kez tek etkinlikte hem koparmada altın madalya kazanılması hem de silkmede ve toplamda 2 bronz madalya kazanılmasıydı. Hüseyin'e ise 81 kilogram silkletinde 5. dönemde rekor kırarak koparmada altın ve silkmede ve toplamda bronz madalyaları kazandı. İlk harekette 95 kilogram ağırlığı kaldıran Hüseyin'i bir sonraki kaldırışında 100 kilogram ağırlığını rahat bir şekilde kaldırabildi ve bu ağırlığı kaldırarak altın madalya kazanmış oldu. İranlı kadın halterci silkmede ilk olarak 117 kilo ağırlığı kaldırdı. İkinci hareketinde 123 kilogram kaldırdı ve böylece silkme ve toplamda dereceye girmeyi garantiledi.
Temel olarak İslam kültüründe insanın hem güçlü bir bedene hem de güçlü bir ruha ihtiyacı vardır. Dine ve insan toplumuna hizmet edecek güçlü bir beden ve güçlü ruh hali ilahi emirlere itaat edecek güçlü bir insanda görülebilir. Bu nedenle İslam insan ruhunun yanı sıra fiziksel zindeliğine de önem vermiş ve yüzme, binicilik, atıcılık, cirit gibi sporlara ağırlık vermesini istemiştir. Resulullah Efendimiz bedene o kadar kıymet verir ki beden hakkını Allah'ın hakkı ve aile hakkı ile paralel görür ve şöyle buyurur. Rabbin üzerinde hakkı vardır, vücudun da hakkı var. Nitekim ailenin de üzerinde hakkı var. Allah Resulü bir insanın Rabbinin ve ailesinin haklarını en iyi şekilde yerine getirebilmesi için sağlıklı ve güçlü bir vücuda sahip olmasını hatırlatır. Dini inançlar beden sağlığında ve ruhun yüceltilmesinde önemli bir faktör olduğundan dolayı sevgili İslam peygamberinden şu şekilde ifade edilmiştir. İmanlı şahıs güçlü ve kuvvetli olursa zayıf bir imanlı şahıstan daha iyi ve daha azizdir.
Muhterem dinleyiciler, İranlı bayanların İslami Danışma Oyunlarında Parlaması isimli dizi sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.elif.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın Afganistan'dan kaçışı ardından ülkenin durumu.
Amerika işgal güçlerinin Afganistan'dan son askerini 30 Ağustos tarihinde adeta kaçarcasına rezaletle çekmesinden bir yıl geçiyor. Gerçi Washington kendi iddiasına göre Afganistan işgaline son vererek bu ülkeyi kendi haline bırakmıştır. Fakat Beyaz Saray'ın politikaları ve tutumları Afganistan'ı hala rehin aldığını ve ülke halkının sorunlarını daha da yoğunlaştırdığını gösteriyor.
Mazlum ve savunmasız Afganistan halkının her zamankinden daha ziyade maddi ve ekonomik yardımlarına ihtiyaçları olduğu bir ortamda mal varlıkları ve paralarının Amerika tarafından el konularak bloke edilmesi, birçok ekonomik sorunla karşı karşıya olan Afganistan halkının servetinin açıkça çalınması ve yağmalanmasıdır. Amerika sözde Doha Anlaşması'nı ihlal ettiğini iddia eden Taliban grubunu cezalandırmak için Afganistan'a yaklaşık 10 milyar dolarlık mal varlığına el koyarak Kabil'e bu parayı kullanma izni vermiyor.
Aslında Amerikan işgal güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinden bir yıl geçmesine rağmen bu ülke hala Washington tarafından rehin alınmış vaziyettedir. Afganistan'da aniden yaşanan siyasi değişiklik ve Afganistan halk kesimleri arasında oluşan endişe, milyonlarca Afganlının evsiz barksız kalması, sürülmesi ve ana vatanlarından kaçarcasına diğer ülkelere sığınmasına neden oldu. Gerçi bu durum son 20 yılda süren Amerikan işgali boyunca devam etti, fakat son bir yılda güvenlik sorunları ve endişelerin yoğunlaşmasıyla çok daha yoğunlaşarak sürdü. Bu da Amerika'nın 2001 yılına güvenli bir Afganistan inşa etme iddiasıyla bu ülkeyi işgal etmesine rağmen bu ülkeyi güvenli bir duruma getirmezken üstelik Afgan halkını kendi ev ve barkından daha da avare ettiğini gösteriyor.
Burada haber çevrelerinin dikkat etmediği ve üzerinde durmadığı önemli konulardan biri, işgalcilerin Afganistan halkına karşı insanlık dışı davranışları ve tutumlarıdır. Amerikan işgal döneminde haberlere uygulanan tüm sansürlere rağmen Amerikalıların Afganistan halkına karşı işkence, eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'nin tabiriyle haydutluk olan başına buyruk tutuklamalar ve gece yarısı baskınlar, hatta düğün veya cenaze törenlerine yapılan füzeli ve hava saldırıları gibi kötü davranışları Amerikan güçlerinin Afganistan'ı işgal ettiği 20 yıllık süreçteki cinayetleridir. Bu yüzden Afgan halkının günümüzdeki esef verici ve içler acısı durumunun Amerika'nın yıllarca işgalinin sonucu olduğunu ve bugün yaşananların Afganistan'daki Amerikan cinayetlerinin boy aynası olduğunu unutmamak gerekir.
Amerika'nın işgal sürecinde sebep olduğu yıkımlar, Afganistan halkının son yıllar boyunca telafi edemeyeceği ve sorunlara gidilemeyeceği kadar derin ve geniş bir alanı kapsıyor. Yapısal, maddi ve ekonomik hasarlara ilaveten Afganistan halkının yaşadığı sosyal, psikolojik ve tıbbi travmalar ve hasarlar ise nesiller boyu bu mazlum halkın arasında devam edeceği görülüyor. Amerika'nın işgali sürecinde kullandığı silahlar ve bombaların 10 yıllar boyunca Afganistan'da fiziksel ve zihinsel hasarlara, engelli bebeklerin doğmasına sebep olabileceği tahmin ediliyor. Fakat Amerika, Afganistan'ı 20 yıllık işgali boyunca 100 milyarlarca dolar harcadığını ve işgal ordusunun da Afganistan sorunlarının giderilmesi ve bu ülkede güvenliğin sağlanması bağlamında büyük kayıplar verdiğini iddia ediyor.
Fakat Amerikan işgal güçleri 20 yıllık işgalleri boyunca bizzat ülke halkının katliamına ve güvensiz ortamda yaşamalarına sebep olduklarını gösteriyor. Nitekim Amerikan işgal güçlerinin ölen Afganların naaşlarına çirkin saldırılarda bulunması, hatta onları parçalamaktan bile çekinmedikleri görüntüleri günlerce dünyanın özgür medyasının gündeminden düşmedi. Amerika'nın Afganistan ve diğer bazı ülkeleri sızma ve varlığını güçlendirme araçlarından biri terör grupları oluşturmak ve onları güçlendirmektir. Zira bu sayede oluşan kriz Amerikan askeri varlığı için haklı bir bahane olarak gösterilebilir.
Tabii ki Afganistan da bu kaideden müstesna değildir. Amerika burada El-Kaide gibi terör grupları oluşturarak kendi şom hedeflerini gerçekleştirmeye çalıştı. Halen Afganistan'da varlığını sürdüren El-Kaide'ye ilaveten IŞİD terör grubunun bizzat Amerika tarafından bu ülkeye taşınmasıyla terör grupları sayısı daha da arttı. Öyle ki Afganistan eski yetkililerinin belirttiğine göre bu ülkede en az 20 terör örgütü Afganistan'ın güvenliğini daha da tehlikeye atıyorlar. Afganistan'da bunca terör örgütü faaliyet yaparken Amerikan işgal güçleri de son 20 yılda ülkede yaşanan büyük ve kanlı terör saldırılarına karışarak halk arasında korku ve dehşet saçmaya, böylece her türlü Amerikan karşıtı itirazların önünü kesmeye çalıştı.
Bu bağlamda Afganistan meseleleri uzmanı Ali Vahidi 20 yıllık Afganistan işgali boyunca ülkenin ekonomi sanayi altyapısının büyük hasar görerek imha edildiğini, öyle ki onları tekrar inşa etmek için uluslararası yardıma ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Bu arada Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı ülkeler sözde Afganistan halkı sorunlarının çözümü iddiası ile bu ülkenin havalimanları ve hava taşımacılığı sisteminin kontrolünü ele geçirerek bu ülkede kendi çıkarlarını sağlamaya, hatta Siyonist rejim İsrail'in ayağını bu ülkeye açmaya çalışıyorlar. Bu yüzden bölge dışı güçlerin Afganistan'daki varlığı NATO ve Amerikan işgalinden daha az tehlikeli değildir.
Afganistan meseleler uzmanlarından Seyit Hüseyini'ye göre Amerika'nın Afganistan'dan sorumsuzca çekilmesi, bazı ülkelerin Afganistan'da bir konum kazanma iştahlarını kabarttığını, böylece Taliban'ın ülke sorunlarını çözme bağlamındaki zafiyetini suistimal etmelerine sebep olmuştur. Fakat buna rağmen Afganistan'a komşu olan ülkeler, özellikle de İran İslam Cumhuriyeti her zaman Afganistan halkının yanında durarak onların sorunlarını çözmek için yardımlarına devam ediyor.
Afganistan meselelerinin bir diğer uzmanı Ebul Faz Zohravend de bu bağlamda şöyle diyor. İran İslam Cumhuriyeti son 40 yılda her zaman Afganistan halkının yanında durdu. Hiçbir zaman onları yalnız bırakmadı. Amerikan güçlerinin Afganistan'dan çekilmesi ve birçok yeni sorunun yaşanması ardından bile İran İslam Cumhuriyeti Afganistan halkına hiçbir yardımdan çekinmedi ve her zaman onların yanında durdu.
Amerika'nın Afganistan işgali döneminde güvenlik ve ekonomi sorunlarına ilaveten hala Sürmekte olan bir diğer sorun uyuşturucu ekimi ve üretimidir. Öyle ki Afganistan dünyanın en büyük uyuşturucu üretim ülkesine dönmüş bulunuyor. Türkiye Dışişleri sitesinde verilere göre Afganistan'da afyon ekimi yapılan alan 2003 yılında 80 bin hektar iken 2004 yılında 131 bin hektara çıkmış. Yani ekim yapılan alan miktarında %64'lük bir artış meydana gelmiştir. Keza afyon üretimi 3600 tondan %17'lik bir artışla 4200 tona çıkmıştır. Hali hazırda 3 milyon Afgan, bir başka deyişle ülke nüfusunun %12'si uyuşturucu ekonomisinden gelir elde etmektedir. Bunların 2.3 milyonunu afyon ekimi yapan çiftçiler ve toprak sahipleri, geriye kalan 700 binini de afyonun işlenmesi süreci ve uyuşturucu trafiğinde istihdam edilenler oluşturmaktadır.
Afganistan uyuşturucu üretim merkezi olmaya devam ederken Taliban yönetimi gelmeden önce afyon üretiminde dünya birincisi olan Afganistan, Taliban sonrası da birinciliğini koruyor. Öyle ki dünya genelinde uyuşturucu maddenin %80'i Afganistan'daki afyon maddesinden üretiliyor. Afganistan'daki afyondan üretilen heroin maddesi Avrupa pazarının %95'ini oluşturuyor. 20 yıl boyunca Afganistan'da işgalini sürdüren Amerika, Afganistan'da uyuşturucu üretimini durdurmak için 15 yıl içerisinde 8 milyar dolar para harcadığını iddia ediyor. Fakat buna rağmen ülkedeki afyon üretimi daha da yayılarak birkaç katına ulaşmıştır.
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi UNODC'nin yayımladığı 16 Kasım 2021 tarihli bir raporda Afganistan'ın 2021'de 6800 ton afyon hasat edildiği belirtildi. Söz konusu kurum tarafından geçen yıl Ekim ayında yayımlanan raporda yaklaşık 1 milyon Afgan'ın uyuşturucu bağımlısı olduğunu gösteriyor. Ülkenin toplam nüfusunun %8'ini oluşturan bu oran dünya ortalamasının birkaç katına tekabül ediyor.
Birleşmiş Milletler'in bildirdiğine göre 2005 yılında tahmini 200 bin afyon ve eroin bağımlısı söz konusu iken bu sayı 2009 yılında 1 milyona, 2015'te ise yaklaşık 1,9 milyona yükselmişti. Başkent Kabil'de bulunan 1000 yataklı İbn Sina Hastanesi 1200 uyuşturucu bağımlısını tedavi ediyor. Hastanede 1 ile 6 ay boyunca tedavi gören hastaların çoğu gençlerden oluşuyor. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre afyon bağımlılarının sadece %10'u tedavi görebiliyor. 700 binden fazla Afgan uyuşturucu tedavisinden mahrumdur.
Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele yine İran İslam Cumhuriyeti dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olarak her yıl yüzlerce ton uyuşturucuya el koyarak imha ediyor. Bu uğurda ülkenin resmi verilerine göre uyuşturucu kaçakçılarıyla verilen mücadelede bugüne kadar binlerce şehit verilirken on binlerce güvenlik görevlisi yaralanmıştır. İran'ın bu bağlamdaki mücadelesi Birleşmiş Milletler resmi makamları tarafından da takdir edilmiştir.
Her halükarda gerçi Amerikan işgal güçleri fiziki olarak Afganistan topraklarını terk ettiklerini iddia ediyorlar. Fakat Washington'un bu ülkenin iç işlerine müdahale planları, vekalet yöntemleri ve istihbarat güçlerinin görevlerine devam etmesi gibi şekillerde devam ediyor ve bu konuyu hafife almamak gerekir. Bu konu Amerika için çok önemlidir. Çünkü ülkenin Afganistan işgalini 20 yıl boyunca kamu kültürünü değiştirme çabaları, milyonlarca dolar harcamasına ve düzinelerce batılı kültür kurumu kurmasına rağmen başarısız olurken Afganistan'da kalıcı olması için sivil ve güvenlik şeklinde sağlam bir konum sağlayamadı. Bu nedenle Amerika, Afganistan'da istihbarat tedbirlerine yanı sıra etnik gruplar ve dinler arasında bölücülük ve fitne politikası izlemeye devam ediyor.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Afganistan'dan kaçışı ardından Afganistan'da durumunu ele aldığımız sohbetimizi dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf dün gece ayrı mesajlarda İran genç serbest güreş takımını dünya şampiyonluğu kazanmasından dolayı tebrik ettiler. Emir Abdullahyan, İran'ın Amerika'dan cevap beklediğine işaretle tüm kırmızı çizgilerimizin dikkate alındığından ve anlaşmanın tam ekonomik faydasının önümüzde olduğundan emin olduğumuzda sonraki adımlar tartışılacaktır, dedi. İran'ın Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, bu konseyin nükleer müzakereler konusunda bir karar alması gerekmiyor, dedi. Rusya'nın Viyana Merkezi Uluslararası Kuruluşu'nun daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Viyana müzakereleri nihai sonucu Amerika'nın tavrına bağlı, dedi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.